sonsuza dek kalıcı olan bir müjde vardır ve bu müjde de duyurulacaktır. Vahiy 14. bölüm 6 ve 7. ayetlerde şöyle yazar. Bundan sonra göğün ortasında uçan başka bir melek gördüm. Yeryüzünde yaşayanlara, her ulusa, her oymağa, her dile, her halka iletmek üzere sonsuza dek kalıcı olan müjdeyi getiriyordu. Yüksek sesle şöyle diyordu. Tanrı'dan korkun, onu yüceltin. Çünkü onun yargılama saati geldi. Göğü, yeri, denizi, su pınarlarını yaratana tapının. Başka bir melek diyor, Tanrı'nın yeryüzüyle ilgili iletişim biçiminde kökten bir değişikliği gösterir bu. 8. 9. 15. ve 17. ve 18. ayetlerde söze edilen diğer meleklerin ilkidir bu. Çağımızda müjde sadece insanlar tarafından duyurulmuştur. Melekler de müjdeyi duyurmak ister ancak buna izin verilmemiştir. Büyük sıkıntı döneminin başında 144 bin kişinin de gösterdiği gibi Tanrı'nın elçileri insanlardır. Doğaüstü gücü olan iki tanık bile şeytana karşı gelemiyordu ve dünyada şeytanın olduğu ortamdan uzaklaştırılmışlardı. Eski antlaşmada insanlar kadar melekler de habercilik yapmaktaydı. İbraniler 2. bölüm 2. ayette çünkü melekler aracılığıyla bildirilen söz diye okuruz. Büyük sıkıntı dönemindeki güçlükler o denli fazla olacaktır ki ancak melekler Tanrı'nın bildirilerini dünyaya ulaştırabileceklerdir. Melekler yok edilemez varlıklardır. Göğün ortasında uçmaktadır bu melek. Birkaç yıl önce buna gülüp geçen bazı kutsal kitap eleştirmenlerinde duydum. Sonsuza dek kalıcı olan müjde diyor, yani iyi haber demek olduğuna göre bu haberin nasıl olup da iyi haber sayılabileceği sorulabilir. Meleğin getirdiği haber iyi midir? Elbette Tanrı'nın çocukları için iyi, iman etmemiş olanlar için de kötüdür. Tanrı'dan korkun, ona yücelik verin diyordu. Bu sonsuza dek kalıcı olan müjdenin bildirilmesidir. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabında Rab korkusu bilgeliğin başlangıcıdır der. Aslında melek Tanrı'nın halkına şunu söylemektedir. Hikmetli olun, akıllanın çünkü Tanrı'dan korkmanız gerekiyor. Babil'in yargılanışı da bildirilecektir. Bu bölümde Tanrı vahide görülecek olanları tekrar eder. Ancak izleyeceği program hakkında da ipucu vermektedir. Vahiy 14. bölüm 8. ayette ardından gelen ikinci bir melek yıkıldı. Kendi azgın fuhuş şarabını bütün uluslara içiren büyük Babil yıkıldı diyordu diye yazar. Evet, burada melek yıkıldı, Babil yıkıldı der. İkinci melek önden giderek bu olay geçmişte olmuşçasına haber vermektedir. Oysa henüz olmamıştır. Orijinal Yunanca'da yıkıldı sözü dinsel bir geniş zaman kipindedir. Tanrı geleceği anlatırken herhangi bir olay olup bitmiş gibi konuşmaktadır. Çünkü olacağı olup bitmiş olaylar kadar kesindir. Büyük sıkıntı döneminde Babil kenti yeniden yapılacaktır. Yaşaya 13. bölümde bu konu irdelenir. Bence Babil tam aynı yerde olmasa da yeniden inşa edilecek ve gelecekte Yaşaya'da bildirilen yargıya uğrayacaktır. Eski antlaşma peygamberleri de bu konuya değinmektedir. İlk önce Yeremya 51. bölüm 7. ayete bakalım. Babil Rabbin elinde bir altın kaseydi. Bütün dünyayı sarhoş etti. Uluslar şarabını içtiler, bu yüzden çıldırdılar der. Eğer dünyadan yeterince uzaklaşıp geriye bakabilseydiniz, insanlardan ve uluslardan memnun olmazdınız. Yaşaya da şu peygamberlikte bulunuyor. Yaşaya 13. bölüm 11. ayette. Rab diyor ki, kötülüğünden ötürü dünyayı suçlarından ötürü kötüleri cezalandıracağım. Kibirlilerin küstahlığını sona erdirecek, zalimlerin gururunu kıracağım. Bu da Tanrı'nın öfkesine yol açmaktadır. Yeremya 25. bölüm 15 ila 16. ayetlere göre. Yaşaya 13. bölüm 19. ayette ben Tanrı Sodom ve Gomorra'yı nasıl yerle bir ettimse, kildanelerin yüce gururu, krallıkların en güzeli olan Babil'i de yerle bir edeceğim der. Burada Babil'in yargılanması söz konusudur. Büyük sıkıntı dönemini kısmen ya da tamamen yaşamak zorunda kalanlar belki de canavarın işaretini kabul etmiş olanlar olacaktır. Bununla birlikte büyük sıkıntının nedenlerinden biri şeytanın serbest kalması değil, Mesih'in dünyayı yargılamasıdır. O kendisine yönelik olan bütün başkaldırıyı bastırmak için doğrudan ve kişisel olarak hareket edecektir. Vahiy 14. bölüm 9 ila 12. ayetler arasında şöyle yazar. Onları üçüncü bir melek izledi. Yüksek sesle şöyle diyordu. Bir kimse canavara ve heykeline taparsa, alnına ya da eline canavarın işaretini koydurursa, Tanrı gazabının kasesinde saf olarak hazırlanmış Tanrı öfkesinin şarabından içecektir. Böylelerine kutsal meleklerin ve kuzunun önünde ateş ve kükürtle işkence edilecek. Çektikleri işkencenin dumanı sonsuzlara dek tütecek. Canavara ve heykeline tapıp onun adını işaretini alanlar gece gündüz rahat yüzü görmeyecekler. Bu da Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren, İsa'ya imanlarını sürdüren kutsalların sabrını gerektirir. Burada eski antlaşmanın yasası olan Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren kişilere seslenilmektedir. Hatta onlar büyük sıkıntı ve bin yıllık döneme bile kurban getirip sunacaklardır. Bu bölümde canavarın yönetimi altındaki çetin dönemde kimsenin tarafsız kalmayacağı açıkça görülmektedir. Bugün bile bazı Hristiyan iş adamlarının ahlak kurallarına uymadıkları görülür. 13. bölümde görüldüğü gibi canavarın işaretini reddetmenin alternatifi açlıktı. Öte yandan ise işareti kabul edenler Tanrı'nın öfkesiyle karşılaşacaktı. Tanrı'nın kızgınlık şarabından bahsedilir. Eski antlaşmaya uyarlanan bir betimdir bu. 75. mezmur 8. ayette Rab elinde dolu bir kase tutuyor, köpüklü baharat karıştırılmış şarap döküyor, yeryüzünün bütün kötüleri tortusuna dek yalayıp onu içiyor diye yazar. Eski antlaşma peygamberleri bu konuyu ele almışlardır. Öfke kabının doluşunu gözlemlemişlerdir. Tanrı sabrından ötürü insanların günaha devam etmelerine ses çıkarmamış ve öfke kabı da dolmuştur. Bu bölümde cehennemin Mesih'e ve kutsal meleklere göründüğünü fark edersiniz. Cehennemin 24 ihtiyar tarafından görülebileceği belirtilmez. İnanlar topluluğunun yeryüzünde olup bitenlerden habersiz olduğunu mu bu durumda varsayacağız? Bana sorarsanız inanlar topluluğu büyük sıkıntı döneminde dünyada olup biteni görmeyecek, Mesih ve kutsal melekler ise görecektir. Tanrı'ya ait olanların bu dönemde yapabileceği tek şey sabırlı olup Mesih'in dönüşünü beklemektir. Rabbimiz Matta 24. bölüm 13. ayette ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır der. Bizler kuzunun kanı ile sonuna kadar dayanıp galip gelebiliriz. Rabbimiz aynı zamanda Luka 21. bölüm 19. ayette dayanmakla canlarınızı kazanacaksınız demiştir. Büyük sıkıntı döneminde tüm yapacakları fırtınayı beklemek olacaktır. Şimdi büyük sıkıntı dönemine göndermede bulunan vahiy 14. bölüm 13. ayete geldik. Gökten bir ses işittim. Yaz, bundan böyle Rab'be ait olarak ölenlere ne mutlu diyordu. Ruh evet diyor. Uğraşılarından dinlenecekler çünkü yaptıkları onları izleyecek. Anlaşıldığı kadarıyla Tanrı'nın büyük sıkıntı dönemindeki kutsallarının çoğu yani o dönemde kurtulacak olan 144 bin kişi ile diğer uluslardan çok sayıda insan Mesih için canlarını verecektir. Söylediğim gibi bu ayet Tanrı'nın zengin ve rahat kutsalları için değildir. Çoğumuz için ölümü tercih etmek doğal bir davranış değil. Bazı zaman Pavlus gibi hissederiz. Filipeliler 1. bölüm 23 ve 26. ayetlerde Pavlus şöyle yazar. İki seçenek arasında kaldım. Dünyadan ayrılıp Mesih ile birlikte olmayı arzuluyorum. Bu çok daha iyi. Ama hayatta kalmam sizin için daha gereklidir. Bundan emin olarak kalacağımı biliyorum. İmanda gelişip sevinmeniz için hepinizle birlikte olmaya devam edeceğim. Öyle ki tekrar yanınıza geldiğimde Mesih İsa'da benimle daha çok övünebilirsiniz. Aslında bu dünyada biraz daha kalıp Tanrı'nın sözünü öğretmek isterim. Cennete gitmek için acele etmiyorum. Gördüğünüz gibi bu ayet bir cenaze töreni için, özellikle de refah içerisinde yaşamış zengin bir imanlının cenazesi için pek uygun değil. Tanrı bizi yaptığımız işlere göre kurtarmaz, ancak yaptığımız işlere göre ödüllendirir. İşlerimiz iyi ya da kötü, yücelik tahtına dek bizi izleyecektir. Şimdi benim için önemli olan bir noktaya geldik. Bu da Armagedon'un işaretleridir. Vahiy 14. bölüm 4. ayette, sonra beyaz bir bulut gördüm. Bulutun üzerinde insanoğluna benzer biri oturuyordu. Başında altın bir taç, elinde keskin bir orak vardı der. Baktım ifadesi, Yuhanna'nın yalnızca duymadığını ayrıca gördüğünü de bizlere gösterir. Bulutun üzerinde insanoğlunu andıran biri oturuyordu diyor. Bu kişi İsa Mesih'tir. Bulut ise belirleyici bir işarettir. Bunun üzerine gökte insanoğlunun belirtisi görünecektir. O zaman Matta 24. bölüm 30. ayetteki yazanlar gerçekleşecek. O zaman insanoğlunun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek. İnsanoğlunun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Öyle inanıyorum ki bulutlar cennetle ilgili bir işarettir bu noktada. Başında ise altın bir taç ifadesiyle bunun Rab İsa Mesih olduğu doğrulanır. İsa Mesih vahiy kitabının kahramanıdır ve onun gerçek resmini elde etmek için de bu kitaba ihtiyaç vardır. Aynı zamanda keskin bir orak belirtilir ki kötülerin yargılanmasına bu işaret etmektedir. Vahiy 14. bölüm 15 ve 16. ayetlerde tapınaktan çıkan başka bir melek bulutun üzerinde oturana yüksek sesle bağırdı. Orağını uzat ve biç. Biçme saati geldi. Çünkü yerin ekini olgunlaşmış bulunuyor. Bulutun üzerinde oturan orağını yerin üzerine salladı. Yerin ekini biçildi diyor. İşte bu ayetler yeryüzündeki insanların yargılanışını dile getirmektedir. Matta 13. bölüm 40, 41 ve 42. ayetlerde deliceler nasıl toplanıp yakılırsa çağın sonunda da böyle olacaktır. İnsanoğlu meleklerini gönderecek. Onlar da insanları günaha düşüren her şeyi, kötülük yapan herkesi onun egemenliğinde toplayıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve dış gıcırtısı olacaktır der. İkinci sözcüğü Matta'da inanların tanıklıkta bulunmaları olarak algılandığından inanlar ekin için işçiler çıksın diye dua ederler. O nedenle bir Hristiyanın kutsal kitabın bütününü bilmesi önemlidir. Elbette insanların kurtulup sonsuz yaşama kavuşmalarını görmek istiyorum. Ancak benim işim sadece tohum ekmektir. Ekinin sahibi Mesih'tir ve biçme vakti yani yargılama çağın sonunda gelecektir. Vahide burada bize verilen resim budur. Rab İsa Mesih 2. Mezmur 7, 8 ve 9. ayetlerde şöyle der. Rabbim bildirisini ilan edeceğim. Bana sen benim oğlumsun dedi. Bugün ben sana baba oldum. Dile benden, miras olarak sana ulusları, mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim. Demir çomakla kıracaksın onları, çömlek gibi parçalayacaksın. Biçme vakti geldi ifadesi İsa'nın şu sözleriyle de uyumludur. Matta 13. bölüm 39. ayette biçim vakti çağın sonudur diyor İsa Mesih. Ekinlerin olgunlaşmasına eski antlaşmada da değinilir ve şöyle der Yoel 3. bölüm 13 ve 14. ayetler. Salın orakları, ekinler olgunlaştı, gelin üzümleri çiğneyin, sıkma çukuru üzümle dolu, şarap tekneleri taşıyor, ulusların kötülükleri bu denli çoktur. Kalabalıklar, yargı vadisini dolduran nice kalabalıklar, yargı vadisinde Rabbin günü yaklaştı. Vahiy 14. bölüm 17 ve 18. ayetlerde gökteki tapınaktan başka bir melek çıktı. Onun da keskin bir orağı vardı. Ateş üzerinde yetkili olan başka bir melek de sunaktan çıkıp geldi. Keskin orağı olana yüksek sesle keskin orağını uzat dedi. Yerin asmasının salkımlarını topla çünkü üzümleri olgunlaştı. Gökteki tapınak durumu inanlar topluluğuyla değil eski antlaşma ile özdeşleştirilmektedir. Keskin orak yargılamaya işaret eder. Bağ bozumu geldi sözüyle kuru üzüme benzeme ima edilmektedir. Burada Armagedon savaşı için mecazi anlamda değişme olmaktadır ve Yeşaya bu tablo için şöyle söyler. Yeşaya 63. bölüm 1 ila 6. ayetler. Edom'dan, Bosra'dan al giysiler içinde bu gelen kim? Göz kamaştırıcı giysiler içinde büyük güçle yürüyen kim? O benim. Adaleti duyuran, kurtarmaya gücü olan, giysilerin neden kırmızı? Üstün başın neden çukurda üzüm çiğneyen biri gibi kızıla bulanmış? Çukurda üzümü tek başıma çiğnedim. Yanımda halklardan kimse yoktu. Öfkeyle çiğnedim onları. Gazapla ayaklarımın altına aldım. Kanları giysilerime sıçradı. Bütün elbisemi kirletti. Çünkü öc alma günü yüreğimdeydi. Halkımı kurtaracağım yıl gelmişti. Baktım yardım edecek kimse yoktu. Destek verecek kimsenin olmayışına şaştım. Gücüm kurtuluş sağladı. Gazabım bana destek oldu. Öfkeyle halkları çiğnedim. Onları gazapla sarhoş ettim. Yere akıttım kanlarını diyor bu ayetlerde Yeşaya peygamber. Bu canlı resim Mesih'in ilk gelişine değil yargılamak için olan ikinci gelişine ilişkindir. Bu resimde Rabbin üzüm çiğnemiş gibi güzel giysisindeki kan lekesini fark ederiz. Mesih ilk gelişinde onlar için kanını akıttı ama onlar Mesih'i reddetti. Şimdi ise kötüleri ezmektedir ve akan onların kanıdır. Vahiy 16. bölüm 16. ayette göreceğimiz gibi onları İbranice'de Harmegadon, Yunanca'da ise Armagedin diye anılan bir yerde toplayacaktır. O yalnızca bir çarpışma değil, Armagedon savaşı olacaktır. Mesih geldiği zaman yeryüzündeki krallığını kurmak için Tanrı'ya karşı olan bu isyanı bastıracaktır. O 2. mezmurdaki gibi onları demir çomakla kıracak, bir çömlekçi kabı gibi parçalayacaktır. Gördüğünüz gibi hakkında çok şey duyduğumuz, bir sineği bile incitmeyen kibar ve yumuşak İsa, Tanrı sözündeki İsa burada farklıdır. Rab İsa Mesih dünyanın hem kurtarıcısıdır hem de yargıcıdır. Onun sizin için akıttığı kanı reddeder ve sağken büyük sıkıntı dönemi gelirse bu kez sizin kanınız akacaktır kutsal kitaba göre. Yeşaya 34. bölüm 1, 3 ve 6. ayetlerde ey uluslar işitmek için yaklaşın. Ey halklar, kulak verin. Dünya ve üzerindeki herkes, yeryüzü ve ondan türeyenlerin hepsi işitsin. Rab bütün uluslara öfkelendi. Onların ordularına karşı gazaba geldi. Onları tümüyle mahvolmaya, boğazlanmaya teslim edecek. Ölüleri dışarı atılacak, pis kokacak cesetleri. Dağlar kanlarıyla sulanacak. Rabbin kılıcı kana, kuzu ve teke kanına doydu. Yağla, koç böbreklerinin yağıyla kaplandı. Çünkü Rabbin Bosra'da bir kurbanı, Edom'da büyük bir kıyımı var der. Bu oldukça sarsıcıdır. Kuzunun değerli kanı reddedilirken Tanrı'ya karşı gelenlerin ve canavara tapınanların kanı yeryüzünü sulamaktadır bu bölümde. Bu gerçekten korkunçtur. Ezilen olgun üzümün suyunun her yöne fışkırması gibi insan da Tanrı'nın yargı teknesinin içine düşecektir. Bu kıyım zamanı olan işte hepimizin bildiği Armagedon'dur. Vahiy 14. bölüm 19 ila 20. ayetlerde bunun üzerine melek orağını yerin üzerine salladı. Yerin asmasının ürününü toplayıp Tanrı öfkesinin büyük masarasına attı. Kentin dışında çiğnenen masaradan kan aktı. Kan 1600 ok atımı kadar yayılıp atların gemlerine dek yükseldi der. Kentin dışı Yeruşalim'in dışı demektir. Atların gemlerine dek yaklaşık 120 santimdir. Ve burada bahsedilen 1600 ok atımı da 120 kilometredir. Dan'dan Betşeba'ya kadar olan mesafedir. Armagedon denilen bu son savaşın geçeceği yer burasıdır. Bunun hazırlığı büyük sıkıntı döneminin ortalarında başlar ve Mesih'in yeryüzüne dönüşüyle son bulur. Eski antlaşmada bu olay şu şekilde öngörülmektedir. 45. mezmur 3 ila 7. ayetlerde. Ey yiğit savaşçı, kuşan kılıcını beline, görkemine yüceliğine bürün, at sırtında görkemle, zaferle ilerle, gerçek ve adalet uğruna sağ elin korkunç işler göstersin. Okların sivridir, kral düşmanlarının yüreğine saplanır. Halklar ayaklarının altına serilir. Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır. Krallığının asası adalet asasıdır. Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın, seni sevinç yağıyla arkadaşlarından daha çok mehsetti der. Bu yargılama sahneleri için özür dilerim. Tanrı benden kendi sözü için özür dilememi istemedi. Benden istediği onu yaymaktır. Şu gerçekleri şimdi hatırlatmak istiyorum. Günah kötüdür. Dünyada günah vardır. Hepimiz günahlıyız. Günahın tek çaresi, çarmıhta günahlarımızın cezasını çekip, kanını akıtmış olan Mesih'e iman etmektir. Hepimiz Tanrı'nın yargısını hak etmiş durumdayız. Tek çıkış yolumuz Mesih'in çarmıhtaki işidir. Kutsal kitap, Tanrı'nın bile yanıtlayamayacağı bir soruyu sorar. İbraniler 2. bölüm 3. ayette. Bu denli büyük kurtuluşu görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz? Neden kurtulacağız? Yargıdan. Büyük sıkıntı yargıdır. Çıkış yolu Mesih'i kabul etmektir. İnsan yanmakta olan bir evden çıkmak için bir pencere, bir kaçış yolu aramaz mı? Bu yargı Mesih'i reddedenlere gelmek zorundadır. İnsanoğlu onu reddetmiş, Tanrı'nın oğlunu ayaklarıyla çiğnemiş ve antlaşma kanını kutsal olmayan bir şey olarak görmüştür. Eğer Tanrı adilse ki öyledir, o zaman yargı kaçınılmazdır. Bugünün kuşağının bunu duyması gerekir. Bunun yerine diğer basit yöntemlerle Hristiyan yaşamı sürmeye çalışıyorlar. Tanrı'nın kutsal olduğunu, Rab İsa Mesih'in adil olduğunu ve yaşamımızda günaha tolerans göstermeyeceğini bilmekten başka yaşamımızı düzenleyecek bir şey yoktur. Aynı konu çocuklarımıza da öğretilmelidir. Bugün dünyanın üzerinde bazı bölgelerde yüzeysel bir Hristiyanlık söz konusudur. Mesih'teki kökleri derin olmayan, Tanrı'nın büyük sıkıntı döneminde halkını sınayacağını ya da inanlar topluluğunu Mesih'e yakışır gelin haline getirmek için acı çekmeyi kullanacağını düşünceleri vardır. Açıkçası acı çekmek yüceliğe giden yoldur. Niçin acı çekmeye çağrıldık? Çünkü Mesih de kendi izinde yürümemiz için acı çekerek bize örnek oldu. Bu nedenle artık Hristiyanların acı çekmeyeceklerini, büyük sıkıntıdan geçmek zorunda kalmayacaklarını öğretmiyorum. Belki de geçmeyecekler, ancak Rabbin onları alıp göğe çıkaracağını öğretmektense acı çekmeye hazırlamayı seçmenin daha iyi olacağı kanısındayım. Kutsal kitabın söylediği gibi kötülük dolu günde dayanabilmek için kişinin Tanrı'nın tüm silahlarını kuşanması büyük ölçüde gereklidir ve teşvik edicidir. Şunu bilmenizi istiyorum ki büyük sıkıntı zamanı kötülük dolu gün değildir. Tanrı'nın öfkesinin büyük günüdür. Kutsal kitap sıkıntı dönemini böyle tanımlar. Vahiy kitabını okuyup inceleyen birinin büyük sıkıntının nasıl olup da inanları arıtacağına ve gelinin hazır olmasına yardım edeceği inancını taşıdığına aklım almıyor. Çarmıhta öldüğünde Mesih'in yaptığı neydi? Bizi hazır hale getirdi. Tanrı'nın önüne çıkabilecek değere asla kendimiz ulaşamayız. Huzuruna Mesih'te olarak çıkabiliriz. Buna bir şey ekleyemezsiniz. Tanrı'nın öfke günü ile sıkıntı saatini birbirine eşit göremezsiniz. İmanlar topluluğu bundan kurtarılmıştır. Vahiy kitabı bunu açıkça belirtir. Diğer olmaklarla birlikte 144 bin kişinin İsrailli oldukları belirtilmiştir. Bu nedenle kimse o grubun inanlar topluluğu, kimsenin sayamayacağı topluluğun ise kilise Mesih'in gelini olduğunu söylememelidir. Tanrı'nın 144 bin kişiyi büyük sıkıntı dönemi boyunca koruyabileceğini gördük. Öyleyse sorun Tanrı'nın inanlılar topluluğunu büyük sıkıntı döneminde koruyup koruyamayacağı değildir. Eğer onun isteğine ve planına uygunsa elbette korur. Ancak Tanrı'nın sözüne göre bu onun isteği değildir. Rab İsa şöyle diyor. Yeryüzüne yaklaşan o saatten sizi koruyacağım. Yani o korkunç deneme zamanından. Ben bunu şöyle ifade ediyorum. İnanlılar topluluğu büyük sıkıntı döneminden geçmeyecek ama hepimiz küçük sıkıntılardan geçiyoruz. Hepimiz güçlüklerle karşılaşıyoruz. Sorunsuz bir Mesih inanlısı tanımıyorum. Hatta Tanrı'nın kutsalı ne kadar harikaysa o kadar da acı çeker. Tanrı çocuklarını geliştirmek için bu yöntemi kullanmaktadır. Hiçbir zaman Tanrı'nın harikulade kutsalları haline gelemeyiz. Bizler yalnızca onun küçük gelişimini tamamlamamış çocuklarıyız. Onun huzuruna çıktığımızda büyük sıkıntıya dayandığımız için değil, Mesih'in bizim için yaptığından ötürü kabul göreceğiz. Diğer bir nokta ise imanlar topluluğunun çoğunun büyük sıkıntı dönemini kaçırmış durumda olmasıdır. 2000 yıl süredir ki inanlar ölüm kapısından geçerek Mesih'in huzuruna gitmektedir. Umarım Tanrı'nın onları geri gönderip büyük sıkıntı döneminden geçmek durumunda bırakacağına inanmıyorsunuz. Büyük sıkıntı geldiğinde inanların çok az bir bölümü hayatta olacak. İnanların çoğu sıkıntı dönemini görmemiş durumda olacaktır. Sanırım inanların büyük sıkıntıdan geçeceğine inananların çoğu kendilerinin ya da büyük kalabalıkların bunu hak ettiğine inanan kişiler olmasıdır. Elbette hepimiz o acıları ve cehennemi hak ediyoruz ancak ben cehenneme gitmeyeceğimi biliyorum çünkü güvendiğim Mesih bunu benim adıma üstlenmiştir. Büyük sıkıntıdan geçmeyeceğim. Niçin? Çünkü Mesih benim için öldü ve lütfuyla beni kurtardı. Beni sıkıntıdan kurtarmak kadar yüce bir lütfa sahip olduğunu söyleyen O'dur. Tanrı'nın hayatta bizim bazı sıkıntılardan geçmemize izin verdiği doğrudur. Birçok acıdan, hastalıktan geçiyoruz. Tanrı bizi bu şekilde arıtır ve geliştirir. Elbette bu bölümde ve bu kitapta Tanrı'nın simgeleri kullandığı yerler var. Neden simgelere başvuruyor biliyor musunuz? Gerçekler unutulup gitsin diye değil, simgelerin temsil ettiğinden çok daha kötü olduğu için. Yunanca'nın bize tanımlamaya çalıştığı birçok nokta aydınlatılmayı gerektirir. Tam olarak anlayamayacağımız için Tanrı bile onların bazılarını bu şekilde simgelerle bize sunar. Evet, yine de her zaman anlamıyoruz. Korkarım çoğu kişi büyük sıkıntının ne kadar korkunç olduğunun farkında değil ve 144 bin kişinin kurtulacak olması bile bir mucizedir. Bir tekini bile yitirmeyecektir Tanrı. Neden? Onların güçlü, yiğit kişiler olduklarından mı? Hayır. Kuzunun kanıyla galip geleceklerindendir bu. Biz de ancak İsa Mesih'te bulduğumuz lütuf sayesinde kuzunun kanıyla bu zor dünyada galip gelebiliriz.